Sayfa 288. Karşısındaki bu ince, zarif, zeki bakışlı kadın hala hoş ve çekici ama ülkü değil. Tokayı o gün yatakta bulup ceketinin cebine attıktan sonra tümüyle unutmuştu. İlk evlendikleri yıllarda nasılsa ev hanımlığı yapmaya kalkışan İpek, uzun zamandır dolapta duran giysilerini kuru temizlemeye göndermek için ayırırken ceplerinden çıkanları bir parker dolma kalem, bir keten mendil, bir paket ağızlı pastili, bir de bu saç tokası. Kuşkucu bir gülümsemeyle kendisine vermiş, hepsini anladık da bu tarak ne oluyor demişti. Senden önce manastırda keşiş olduğumu da kim söyledi sevgilim? Bu ceketi giymeyeli kim bilir kaç yıl oldu. Karısı her zamanki sakin haliyle tarağı elinde evirip çevirmiş, pek de adi bir şeymiş demişti. Tıpkı şimdi karşısında oturan kadının söylediği gibi. Bunca yıl sakladım, neden bilmiyorum ama sakladım işte. İnsan bazen geçmişle bağlarını küçücük bir nesneyle de olsa korumak istiyor. Kim bilir, belki de bir gün karşılaşırız, bir gün tokanı sana geri verebilirim diye düşünmüşümdür. Saç tokasını elinde evirip çeviriyor. Saçlarım uzun ve gürdü. Ama gördüğün gibi artık tokaya ihtiyacım yok. Umut öldükten sonra Ankara'ya seni görmeye geldiğimde de kısaydı saçlarım. Hatırlıyorum. Onları 12 Mart'ta içeride yatarken kestirmiştim. Hapiste uzun saçın bakımı zordur. Yıldırım bölgede kalırken bizi 15 günde bir asker hamamına götürürlerdi. Koltuklarımızın altında havlularımız, sabunlarımız, yanımızda gardiyan polis kadınlarla askerler, çevredeki erlerin aç bakışları altında bir sürü genç kadın, kız, kışla alanını bir baştan bir başa geçerdik. Sadece 5 dakika sıcak su verdikleri için birbirimizi eze eze anadan üryan yıkanırdık. Askercikler de buldukları her delikten gözetlerlerdi bizi. Bir sessizlik oluyor. Şaraplarını yudumluyorlar. Huzursuzlar. Söylemek istedikleri sözler dudaklarından çıkıp 90 santimlik masayı aşıp karşı tarafa geçemiyor bir türlü. Neden buradayız? Neden buluştuk? Birinin daha cesur, daha pervasız olması gerek. Arın'la ilişkimizde atak olan, pervasız olan hep bendim. Yine ben olacağım. Gerçeği istersen saçlarımın bakım zor olduğu için kesmedim. Saçlarım sana aitti. Vücutlarımızın birlikteliğinin örtüsüydü. Onları ayrıldığımız için sen artık yoksun diye kestim. Başka biri saçlarımı seninle paylaşmasını istedim. Biz kadınlar garip yaratıklarız. Her aşkın, her ilişkinin bir simgesi vardır. Gerçek ihanet yeni bir ilişki değil, o simgenin başka bir erkeğe teslim edilmesidir. İşkenceler bitip koğuşa ilk geldiğim günlerdeydi. Bir kızın zulasındaki makasla kökünden kestim saçlarımı. Süsüne düşkün, genç bir polis kız vardı. Bize iyi davranırdı. Sonradan polislikten ayrılmış, hatta sola sempati duymaya başlamış diye duyduk. Saçlarımı peruk yaptırmak için istedi verdim. Koğuştaki sıkı devrimci kızlar saçlarımı polise vermemi hiç hazmetmediler sanırım. Üstelemediler ama bunu davaya ihanet saydılar. Artık dönüş yok. Anahtar sözcükler söylendi işte. Garsonun saygılı bir sessizlikle önlerine bıraktığı deniz ürünleri salatasına birer çatal atıyorlar. Şaraplarından birer yudum alıp bekliyorlar. Çoktan sönmüş, küllenmiş bir aşkın ardından yıllar sonra buluşmuş iki eski dost değiller. Dost olmuşlar mıydı hiç? Nokta koymaktan korkulmuş, bitirilmemiş, yüzleşilmemiş bir ilişkinin bir ömrün hesaplaşması için bir araya gelmiş gibiler. Burası orası değil diyor Arın. Küçük Prens'ten bir cümleyi tekrarlamaktan kendini alamıyor. Gün bugün ama yer o yer değil. Küçük Prens yılanın yardımıyla dünyadan ayrılıp kendi gezegenine döneceği gün yılanla randevusuna geldiğinde böyle der. Semih hatırlıyor musun? Play it again Semih. Gülümseyip başını sallıyor. Ne kadar çok şey hatırlıyorum. Sanki bütün yaşamım hatırlamaktan ibaret. İçine umutsuzluk doluyor. Yaşlanmak bu belki de. Geleceği düşünmek yerine geçmişi hatırlamak. Oysa 49 yaşındayım, 50 bile olmadım daha. Arın benden 3-4 yaş büyüktür. 35 yaşın yolun yarısı ettiği dönemleri geride kaldı. Artık 50 yaş orta yaş sayılıyor. Yine de yaşlandık. Semih nasıl hatırlamam? O çalarken her erkek kendini Humphrey Bogart, her kadın Ingrid Bergman sanırdı. Biliyor musun ne yaptım? Casablanca'ya gittiğimde Semih'in meyhanesini aradım. İnanmayacaksın ama buldum da. Tabii tümüyle turistik bir yer. Sürekli As Time Goes By'ı çalan Sen Bozmasın'ın Adana'dan göçmüş, işini bilen bir siyahi olduğunu öğrenince küçük dilimi yutacaktım az daha. Filmin o hüzünlü ve unutulmaz müziğini mırıldanıyor hafifçe. Hepimiz biraz yaşlandık diyor hüzünlü bir sesle. Şarkılarımız bile yaşlandı. Yaşlandık ve değiştik. Sen sihirli saç dokanı artık takamazsın. Hayır, saçlarını kestiğin için değil. saçların eskisi gibi uzun olsaydı da takmayacaktın. Bense birkaç saat önce konuştuğum gibi konuşmazdım. Öyle düşünmezdim de zaten. Yaşlandık ve değiştik diyor Ömer Ulaş. Rosie Oteli'nin rufunda Moskova manzarasına karşı ellerinde buzlu viskiler, Cem'le karşı karşıya oturmuş, beyaz gecelerin süt mavisi garip aydınlığına dalmışlar. Aylardan Haziran. Heyetler hep Haziran ortalarında ya da yılbaşına doğru gelirler. Beyaz geceleri ve büyük Rus kışını görmeye hem ziyaret hem ticaret için. Rusya pazarına açılmak için ön araştırma yapmaya gelmiş tekstil ve giyim sanayicileri derneği yöneticilerini Moskova'da gezdirip ilgililerle tanıştırma teklifi aldığında aralarında eski bir tanıdığın bulunacağı hiç aklına gelmemişti. Rehber tercümanlık işi, hele de Ömer'in ticari pezevenklik dediği ilgili kişi ve kurumlarla bağlantıları kurmayı da içeriyorsa iyi para getiriyordu. Hem de dolar türünden temiz para. Geziye katılacakların listesini gördüğünde Cem Örener adı Ömer'e hiçbir şey anımsatmamıştı. Havaalanına heyeti karşılamaya gittiğinde kendisini tanımaları için üzerinde Türkçe, tekstil ve giyim sanayicileri yazılı ve bir köşesinde küçük bir Türk bayrağı olan kartonu sallamasına bile gerek kalmadan bir takım adamların kendisine doğru yöneldiklerini görünce şaşırdı. Nasıl bildiler benim ben olduğumu? Bu kadar mı Türk suratlıyım? Bıyıkları boşuna kesmişiz demek. Ülkü öpüşürken bıyıklarımın dudaklarına batmasından hoşlandığını söylerdi. Bıyıklarımı kesmemi istemezdi. Galiba öpüştüğü ilk bıyıklı erkek bendim. 6 kişilik grubun önünde gülümseyerek kendisine doğru gelen orta yaşlı, kısa boylu adamı hemen tanıyamadı. Ben Cem Örener'im. Yanılmıyorsam siz de Ömer Ulaş olmalısınız. Yanılmıyorsunuz dedi renksiz ve bıkkın bir sesle. Adama soran gözlerle baktı. Son zamanlarda belleğinin ihanetleri fena halde canını sıkıyordu. En güvendiği yetisi olan belleği teklemeye başlamıştı. Bazen hatırlamaya çalışırken kafasının içinde büyük beyaz boşluklar oluyor, beynini zorladıkça boşluk bir kara deliğe dönüşüyor, korkuya kapılıyordu. İçkiyi biraz azaltın demişti her zaman gittiği hastanedeki yaşlı kadın doktor. Türkiye'den tanışıyoruz Ömer abi ama belki de hatırlamazsınız. O zamanlar ben çiçeği burnunda bir devrimci gençtim. Siz ise ulaşılmaz Ömer Hoca. Kafasını zorluyor, hayal meyal bir şeyler hatırlıyor veya hatırladığını sanıyor. 15-16 Haziran'dan hemen sonra İstanbul'a geldiğinde bir grup genç tip muhalefetinden bir asistan arkadaşıyla birlikte kendisini görmeye gelmiş, işçi muhalefeti çevresinde ilişki kurmak istediklerini söylemişlerdi. 15-16 Haziran olayları işçi sınıfının varlığı konusundaki tartışmalara nokta koymuş, proletarya öncülüğünü savunan örgüt ve hareketler çerçevesinde toparlanma eğilimi hız kazanmıştı. Yine de Ömer Hoca'nın sakin tavrı, önerdiği çalışma biçimi, teorik donanıma, ideolojinin özümsenmesine verdiği önem sıkı devrimci gençleri kesmemiş olmalı ki bir daha görünmemişlerdi. Daha sonra silahlı mücadeleyi, şehir veya kır gerillasını savunan, sonları terörizme varan hareketlere katıldıklarını duymuştu. O sıralarda böyleleri çoktu. Sonraki yıllarda bir bölümü telef olan, çoğu kaybolup giden, düzenle bütünleşen ama nerede olurlarsa olsunlar, o eski güzel günlerin, o umutlu, heyecanlı, inançlı yılların anısının içlerinde değerli bir armağan gibi gizleyen çocuklar. Karşısındaki adam onlardan biriydi belki de. Gözleri, bir de sesi hiç yabancı değildi. Oradan oraya koşturmakta, Sovyet bürokrasisini hiç aratmayan, yeni bürokrasiye dert anlatmak mafyalaşmış ticaret ilişkileri arasında aralık kapılar bulmaya çalışmakla geçen yorucu bir günden sonra Kremlin'in kızıl yıldızlarına ve süt mavisi Moskova'ya karşı viskilerini yudumlarlarken ''Yaşlandım ve değiştim'' demişti Cem. ''Beni tanımamanız çok doğal. Aslında iki kez görüştük. Sizden devrim reçeteleri almaya gelmiştim. Gençtik, ateşliydik, acil devrim peşindeydik. Şimdi Moskova'ya ticaret yapmaya gelen bir konfeksiyon ve tekstil ihracatçısıyım. Küçük de olsa bir holding sahibiyim. Serveti küçümsenmeyecek bir kapitalistim. Hepimiz yaşlandık ve değiştik diyor. Dünya yaşlandı ve değişti. Bu şehre Moskova'ya bakın örneğin. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl önceki Moskova değil. 100 yıl önceki hiç değil. Devrim, karşı devrim, yine devrim ve yine yıkılış. İnsanlar bir şeylere inanıyor, bir şeyler için savaşıyor, hayatını veriyor. Sonra uğruna hayatını verdiği şeyler gözlerinin önünde eriyip gidiyor. Elleriyle diktiği, bakıp büyüttüğü çiçeğe durmuş fidanların tam meyve verecekken kökünden kesildiğini görmek gibi bir duygu. İsyan ediyorsun. Yeniden başlamak, fidanları yeniden dikmek, yeşertmek, büyütmek haklılığını kanıtlamak istiyorsun. Sonra bakıyorsun ki gücün yok. O zaman umudunu yitiriyorsun ve yaşlandığını anlıyorsun. Neredeyse 25 yıl geçmiş sizi ilk gördüğüm günden beri diyor Cem. Bir asistan arkadaşınızla birlikte gelmiştik size. Sonraki yıllarda harekette önemli yerlere geldi. Hala da bir dinozor inadıyla ve tavrıyla küçük dükkancığında sürdürüyor sol ticaretini. Her neyse, o gün yürünecek yolun uzun olduğunu söylemiştiniz. 15-16 Haziran olaylarının üstünden fazla zaman geçmemişti. İstanbul'da sıkı yönetim vardı. Herkesin devrimin yakın olduğuna inandığı günlerdi. Babamların çevresi hop oturup hop kalkıyordu. Hatırlıyorum, servetlerini nasıl yurt dışına çıkarabileceklerini bile hesaplamaya başlamışlardı. Babam sabah akşam işçilere, komünistlere, işçileri azdıranlara, bu azgının hesabını sormayanlara, acil siyasetçilere küfredip duruyordu. Beni bile düşman gibi görmeye başlamıştı. Garip bir dönemdi. O gün konuştuklarımızı sonraları çok düşündüm. Bir ara silahlı külahlı işlere bulaştım. THKO'ya, sonra Mahir Hareketi'ne falan. 12 Mart'ta pabucun pahalı olduğunu anladım. İnsanlar ölüyordu ve öldürüyordu. Kimisi dağlarda, kimisi dar ağaçlarında, kimisi hapishanelerde, işkencede gitti. Tüymeye dünden hazırdım anlaşılan. Babamın ultimatumunu aslında sevinerek kabul edip yurt dışına okumaya çıktım. Örenerlerin ya da Muratların oğlu oldun mu, çok da önde gitmemişsen paşayı her zaman kurtarırsın. Kurtarabildiniz mi bari? Kurtulmanın tanımına bağlı. Sizinle konuşmamızı ve sizi sık sık hatırladığımı söyledim demin. Siz düşüncelerinizin, inançlarınızın, kendi doğrularınızın peşinden gittiniz. Doğru veya yanlış, hayatınızı bir davaya, bir inanca adadınız. Bakın hala buradasınız. Bugün bizi gezdirirken söylediğiniz gibi kuşatılmış da olsa, teslim alınmış da olsa ütopyanızın, bir zamanlar benim de ütopyamdı, kutsal toprağındasınız. Oysa dönebilirdiniz, inkar edebilirdiniz ve inanın sizi bağrımıza basardık. Bugün Türkiye'de basının, televizyonun, reklamcılık alanının, iş dünyasının yarısı eski solcu. Dönerek köşe döndüler ya da köşe dönmek için döndüler. İkisi de bir. Kurtulup kurtulmadığımı sordunuz bana demin. Kendi iş tutarlılığım açısından değerlendirecek olursak kurtulamadım. Kendimle barışık olduğumu sanmıyorum. Yaptığım işler, nasıl anlatmalı, biraz edebi bir ifade olacak ama yaptığım işler kesimi doldursa da yüreğimi doldurmuyor. Ömer hüzünle gülümsüyor. Sanki eski tavşan gülümsemesi yıllar sonra yüzüne yeniden dönmüş gibi. Dolu bir kese, dolu bir yürekten iyidir belki de. Keseniz doluysa böyle düşünmeme lüksüne sahip oluyorsunuz. Yüreğinizin boşluğu acıtmaya başlıyor o zaman. Sahip olduklarınızın hiçbirinin anlamı kalmıyor. Yıllarca önce bir gün, toy ve heyecanlı bir delikanlı sizden toplumu kurtaracak devrimin reçetesini istemeye gelmiş, üstelik de verdiğiniz reçeteyi hafif bulup beğenmemişti. Şimdi de bir reçete istiyor. Kişisel kurtuluşun reçetesini. Tam da adamını buldun yavrum diye düşünüyor Ömer. Verdiğim devrim reçetesi ne kadar geçerliyse vereceğim kişisel mutluluk reçetesi de o kadar geçerli olur. Ne sanmıştı bu adam? Dimdik ayaktayım, bir çarpışmayı kaybettik ama savaşı kazanacağız falan demem mi? Kişisel kurtuluşun reçetesi toplumsal kurtuluşun reçetesiyle bağdaşabilir mi sanıyorsun? Ya da artık hiçbir hekimin hiçbir doğru reçeteye sahip olmadığını bilmiyor mu? Gece beyaz, gece süt mavisi. Kızıl yıldızlar altın kubbelerin üstünde yine eskisi gibi masallardaki peri kızının sihirli değneğinin ucundaki yıldızlar gibi parlıyor. Bir dilek dile kızıl yıldıza karşı derdi ülkü. Peki peri kızı kim? Muzip ve muzır bir gülümsemeyle peri kızı partidir diye cevap verirdi. Süt mavisi gece hayallere, hüzne, olağan dışı bir şeylere gebe. Hani hiç cesaret edemeyeceğiniz, ayık kafayla hiç söylenmeyecek, hele de bir yabancıyla hiç konuşulmayacak şeyler vardır. Tam onların gecesi işte. Gecenin olağanüstü aydınlığından mı, bittikçe tazelenen viskilerden mi, yılların içinden çıkıp gelmiş yabancının bellek çantasından çıkardığı itik zaman anılarından mı, konuşmasam, söylemesem çıldıracaktım abaran, kederden mi, neden bilinmez. Sevdiğim bir kadın vardı diyor, karımdı. Bir de oğlum vardı, adı Umut'tu. Benim oğlum muydu bilmiyorum. Önemi de yok. Kişisel kurtuluş dediğinizde çağrışım yaptım. Ne bu kentin büyüsü, ne peri kızının sihirli değneğinin ucundaki her gün biraz daha solan kızıl yıldız, ne benim inançlarım, iş tutarlılığım, bağlı olduğum değerler, hiçbiri sevdiğim kadını burada yanımda tutmaya yetmedi. Cem, gazetede gördüğü iş ilanına başvuran Ülkü ile holdingin merkezinde kendi çalışma odasında karşılaştıkları günü hatırlıyor. Bir oğlum var, adı Umut demişti. Kocamı tanımazsın, eski bir öğretim üyesi. Ben harekette önemli biri değilim ama kocam önemlidir. parçalar birleşiyor, hiçbir şey hayatın kendisi kadar şaşırtıcı değildir sözü kime aitti? Her kim söylemişse doğru söylemiş. Benim kızımın adı da Ümit demiştim Ülkü'ye. Duyulur duyulmaz bir sesle Ülkü diye fısıldıyor. Ne dediniz? Oğlunun adı Umut olan eski bir arkadaşım vardı. 1981'de görmüştüm en son. Birden onu hatırladım. Adamın yüzünün allak bullak olduğunu, dudaklarının sanki acı çekiyormuş gibi gerildiğini görüyor. Garip bir sezgiyle benim oğlum muydu bilmiyorum deyişini hatırlıyor. Aslında çok yakın bir arkadaşımın sözcüğü arıyor, sevgilisiydi diyecekken vazgeçiyor. Yakın bir arkadaşımın arkadaşıydı. Birkaç kez üçümüz birlikte dolaşmış, yemek falan yemiştik. 12 Eylül döneminde gazeteye verdiğim bir iş ilanına takma adla başvurmasaydı belki de hatırlamayacaktım onu. Asıl adı Ülkü Öztürk'tü. Adamın yüzü gevşiyor. Ülkü karımdı diyor. Tek sormak istediği, Ülkü ile birlikte olan arkadaşının kimliği. Yıllar boyunca Ülkü'ye hiç sormadığı, sormayı kendine yediremediği soru. Umut'un babasının cam olabileceğini düşünmenin, içinin neden bu kadar acıttığını soruyor kendi kendine. Adamın bunu fark edip hemen düzeltmesini, kendi adına ne kadar utanç verici olduğunu düşünüyor. Cem veya başkası ne fark eder ki? Demek her şeyi bir oyun, bir yanılsama olarak algılamışım. Ülkü'den bir Meryem yaratmışım. Umut'u devrimin kutsal ruhunun oğlu saymışım. Etten kemikten somut bir baba fikrinin bunca yıl sonra bile neden bu kadar huzursuz ettiğini anlıyorum. Kafasında baygın kokulu, sapsarı mimozalarla özdeşleşmiş bir soru işareti. Artık hiçbir anlamı kalmamış olsa da cevabını bilmek istediği soru. Hayatın garip rastlantılarından biri daha. Hiç beklemediği bir anda ayağına gelmiş bir fırsat. İstese şimdi sorabilir, öğrenebilir. Kimdi sevdiği kadının hep biraz huzursuz, biraz uzak, biraz yabancı kalmasına neden olan? Kimdi, neydi hiç dinmeyen huzursuzluğunun kendinden, buralardan kaçıp gitmesinin nedeni? Gece yarısını çoktan aşmışlar, süt mavisi Moskova içten içe aydınlanan ışıklı bir laciverde dönüşmeye başlıyor. Ömer Ulaş'ın başı dönüyor. Çok içkili, içkili de ne laf, sarhoş. Ama hayır, sormayacak. O kadar saygım kalmalı kendime. Zaten artık neye yarar? İnançlarının, düşüncelerinin davasının peşinden giden, doğru veya yanlış, kendi değerlerinin arkasında duran, kendisiyle barışık, bu yüzden de mutluluğun sırrına ermiş, dönmemiş bir devrimciyi arıyordun demek. Bardakta kalmış viskiyi bir yudumda bitiriyor. İşte o şahsen, bizzat karşında. Tığ teber, şahı merdan. Her şeyden arınmış, yapayalnız, yalın kılıç, dünyada tek başına. Bireysel kurtuluşun reçetesini mi sormuştun? Tam adamına geldin ahbap. Ver bir kağıt da reçeteyi yazayım. Bok, bok, bok. Açık verdiği, bu halde göründüğü, gerçeği söylediği, Ülkü'den söz ettiği için kendinden nefret ediyor. Hiç değilse saygınlığımı anılarda korumalıydım. Bana güvenip gelmiş şu iyi niyetli adamı hayal kırıklığına uğratmamalıydım. Cem, adamın yıkılmışlığını ancak o anda fark ediyor. O da içkili, kafası dumanlı ve karmakarışık. İçinden kahkahalarla gülmek ya da katıla katıla ağlamak geliyor. Ölüden ölümsüzlük iksirinin reçetesini, cellattan uzun yaşamın sırrını istemek benim yaptığım, katıksız ve mükemmel bir kara mizah. Ta Moskovalarda arayıp bulduğum büyücü doktorun reçetesi burada işte. Bok, bok, bok. Yakınlarda bir gece, delikanlılık çağında birlikte dağa çıkıp silahlı mücadeleye katılmayı düşledikleri gençlik arkadaşlarından biriyle oturmuş, eski günlerden, nereden nereye geldiklerinden, köşe dönmekten, başta kendileri olmak üzere 70 kuşağının devrimci yaprak dökümünden, eskilerden, kimlerin nerede olup ne yaptığından konuşurlarken, bir ara nedense Ömer Hoca gelmişti akıllarına. O zamanlar çizgisini yanlış bulurduk. Revizyonist, pasifist falan derdik ama bak, en keskinler bile geçmişlerini inkar için kuyruğa girmişken, adam bunca yıkıntıya, bunca olaya direniyor, demişti gazeteci arkadaşı. Ne yaptığını nereden biliyorsun? Yıllardır ortada yok. En azından nerede olduğundan benim haberim yok. Bizim muhabir arkadaşlar en son Moskova'da görmüşler. Yıkılıştan sonra bile dimdik ayakta ve inançlı diyorlar. İşte o tutarlılık ve inanç insanı mutlu ediyor. Varsın yanılsama olsun. Adam ayakta kalmayı başarıyor ya. Demin her şeye sahip olduğunu ama kendini mutlu hissetmediğini, kendinle barışık olmadığını söylüyordun. İşin sırrı burada galiba. Beni al ele mesela. Önemli bir gazetede ünlü bir yazar oldum çıktım. Günde yüzlerce faks, telefon, mektup geliyor. Adımdan söz ediliyor. Şunu yazmış, bunu yazmış diye konuşuluyor. Kimileri yazdıklarım beğenmese de, küfretse de ne gam. Ben tanınmış ve güçlüyüm. Maddi sıkıntım yok. İkinci evliliğimde öyle fazla bir sorun da yaşamıyorum. Ve inanır mısın, sıkıntıdan patlıyorum. Hiçbir şeyde hiçbir anlam bulamıyorum. Kendimden utanmasam, dedikodudan korkmasam, psikoloğa gidip depresyon mu geçiriyorum nedir? Tedavi olacağım. Al benden de o kadar. Başka kılıflar bulmaya çalıştım ama karımla boşanmam da bu yüzden oldu. Kadın haklıydı aslında. Bütün gün Nemrut bir adamla neden yaşasın? Evet, para var, olanaklar var, istediği gibi yaşıyor, her şeyi tamam gibi görünüyor ama yanında mutsuz, ilgisiz bir herif. Sadece ona karşı değil, başka kadınlara, başka insanlara, hatta dostlarına bile ilgisiz. Sen andropoza girdin galiba derdi bana. Belki de haklıydı. Neredeyse elimize geldik. O kadar basit olduğunu sanmıyorum. Keşke her şey hormon faaliyetini indirgenebilseydi. Biraz hormon takviyesi yapardık ve mutlu olurduk. Körfez Savaşı sırasındaydı. Bizim gazete kendinden geçmiş bir şekilde Amerika'nın Irak'a müdahalesini alkışlıyor. Özal'ın bir koyup beş alma heveslerini, yani savaşı körüklüyordu. Ünlü ve saygın bir Alman gazeteci vardır. Bir savaş muhabiri. Ama öyle sıradan değil. Hemingway'lerin kumaşından. Tam o günlerde arkasında iki satırlık bir not bırakarak intihar etti. Artık yazacak tek bir satırım bile kalmamıştı. Belki abarttığımı sanacaksın ama işte o günlerde neden aynı şeyi yapmadığımı çok sordum kendime. Yaşatan şey tükendiği, yani yazacak tek satırın, söyleyecek tek sözün kalmadığı zamanı bitirebilmek gerek. Hele de benim gibi inanmadığın satırları hiç yazmamak gerek. Ya da benim gibi bir zamanlar yıkmak istediğin düzenin mümtaz üyelerinden, sömürü ve kar imparatorluğun baronlarından biri olmayı kabullenmemek gerek. Bir eski tüfek tanımıştım yıllar önce. Her zaman muhalif, hep soru soran ama ölümüne kadar inançlı ve tutarlı kalmayı başarabilmiş biri. Bilirsin, o kuşak çok farklıydı. Doktor Selim, kurt bir kez içine düştü mü artık iflah etmezsin. Sosyalizme giriş bedava, çıkış pahalıdır derdi. Kurdu içinden çıkarmak için ya kimilerinin yaptığı gibi kendini, bütün değerlerini tümüyle inkar edeceksin, içini kazıyacaksın ya da nerede olursan ol, ne kadar dönersen dön, ömür boyu sakat kalmayı, hastalığın her an tekrarlaması tehlikesini göze alacaksın. Ya da senin doktor gibi, Ömer Hoca gibi kurdunu bakıp büyüteceksin, onun uğruna yaşayacaksın. Gençliğimizde ne kadar kolay yargılardık insanları. Sadece siyahlar ve beyazlar, devrimciler ve işbirlikçiler, müminler ve hainler vardı. Şimdi karşı tarafa geçtiğimizden beri işlerin bu kadar basit olmadığını anlıyorum. Belki de yaşadığımız günler, bu ülke, bu dünya çok karışık, çok çalkantılı ve biz oradan oraya sürükleniyoruz. Cem o konuşmayı kendini şaşırtan bir açıklıkla en ince ayrıntılarına kadar hatırlıyor bu akşam. Ömer Ulaş'ı görmek, onunla konuşmak isteği o gece yerleşmişti belki de içine. Ve işte şimdi karşı karşıyalar. Hem de doğru mekanda, doğru dekorun önünde, tıpkı iyi bir tiyatro sahnesi gibi. Birden öfkeleniyor, kendini ihanete uğramış hissediyor. Sen de mi çöktün be adam? Kim izin verdi buna? Dönek sohbetlerimizin deniz feneri. Eh biz böyleyiz ama böyle olmayanlar da var tesellisi, kendisiyle barışıklığının ve mutluluğunun reçetesini almaya geldiğim bilge kişi. Ve işte reçetesi. Bok, bok, bok. Sayfa 298. Oysa memnun olmalıyım. Bir tek ben değilim. Herkes böyle dağıtmış, umudu kesmiş, vazgeçmiş diye sevinmeliyim. Başkalarının kirlenmesi bizim kirimizi örter. Son bir umutla soruyor. Peki neden hala buradasınız? Çünkü gidebileceğim başka yer yok. Her yer biraz yabancı bana. Moskova'dan ayrılmayı da denedim bir ara. Daha doğrusu buna mecbur oldum. Orada burada kararsız dolaştım bir süre. Sonra yine buraya döndüm. Bütün olanlara, yani sistemin çöküşüne rağmen yine de en iyi bildiğim yer burası. Türkiye'ye dönmeyi düşünmediniz mi? Yoksa hala engeller mi var? Ne acı ki engel falan yok. İstesem pasaportumu alıp hemen dönerim. Komünizm çöktüğünden beri artık bizlerden korkan kalmadı. Dönsem biri daha düştü kucağımıza, biri daha teslim oldu diye sevinebilirler bile. Belki biraz da bu yüzden dönmüyorum. Dönersem bıraktığım yerden devam etmem ya da aynı yola yeniden başlamam gerekir. Buna ne umudum ne de gücüm var. Oysa burada kimse hayatımın hesabını sormuyor. En önemlisi ben de kendi kendime hesap sormuyorum. Bir ölü kadar özgürüm bu kentte. Üstelik çalışma olanağım da var. Türkiye ile ticaret ilişkileri her geçen gün biraz daha gelişiyor. Bana da iş çıkıyor. Yine de bir gün fikrinizi değiştirecek olursanız lütfen beni arayın. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde iş yerlerimiz, yatırımlarımız var. Rusya'ya açılmaya çalışıyoruz. Söylemek istediğim şu ki sizinle çalışmak, bu ülkedeki deneyimlerinizden yararlanmak benim için de büyük fırsat olurdu Ömer Hoca. Ömer Hoca sözcüklerini üstlerine basa basa söylediğini fark ediyor. Sağ olun, bunu unutmayacağım. İş teklifinizdeki inceliği de. Şimdi küskün aydınlar arasında moda Bodrum, Datça, Marmaris gibi Ege sahillerine yerleşmek duyduğum kadarıyla. Bak oralarda bir iş teklifine hayır demem. Niye olmasın? Muğla'da, Denizli'de iş yerlerimiz var. Daha da güzeli, Bozcaada'da geniş bağlar aldım. Şarapçılık işine girmeye hazırlanıyorum. Şaka etmiştim. Oralar bana göre değil. Ben Eskişehirli bir işçi çocuğuyum. Orta Anadolu'yu severim. Yine de Türkiye'ye dönmek gündeme gelirse ararım sizi. Süt mavisinden laciverdiye dönüşen geceye karşı susuyorlar. Kremlin'in hiç sönmeyen, hiç sönmeyeceğine inanılan yakut parıltılı yıldızları artık parlamıyor. Belki de artık ışıklandırmıyorlardır diye düşünüyor Ömer. İçini derin bir keder, neredeyse bıçak yarası gibi bir acı kaplıyor. Benimki de tam budalalık. Her şey çökmüş, teslim olmuş, inkar edilmiş. Ben ise burada oturmuş, kızıl yıldızların yasını tutuyorum. Yaşlandık diye fısıldıyor. Perimizi yitirdik. Dünyayı yerinden oynatmış, şu kızıl yıldızlar gibi yavaş yavaş birer birer sönüyoruz. Sadece birkaç ay sonraydı. Kandilli sırtlarında güneşin batışını seyrederken yaşlandık demişti Arın. Çocukluk arkadaşının sesinde 50 yaşına yaklaşmış, dinç ve başarılı bir erkeğin yaşıyla övünüp yıllara kafa tutan özgüveni değil, bezginlik ve keder vardı. Arkadaşının yüzüne şaşkınlık ve endişeyle bakıyor. Ucunu ayrıldığı karısının hediyesi altın kaplama pro makasıyla kestiği bir Havana prosunu uzatırken "Yorgun görünüyorsun," diyor. İlkokula beraber başladıkları günlerden beri hep iddialı, kararlı, kendine güvenli, başarılı, duygusallıktan uzak, hatta zaman zaman katı bir çocuktu Arın. Onu 40 yıldan fazla zamandır tanıyorum diye düşünüyor Cem. Söylesem kimse inanmaz ama birinci sınıfa başladığımız gün nasılsa 40 yıl boyunca da öyle kaldı. Karakteri bu kadar erken biçimlenmiş ve bu kadar az değişmiş bir başka kişi var mıdır dünyada? 40 yıllık arkadaşının hem saygı hem de öfke duyduğu özelliğiydi bu. Kendi değişkenliğini, duygusallığını, bitmeyen kuşkularını ve huzursuzluğunu düşündükçe Arın'a hem gıpta eder hem de bazen biraz kızardı. Boğaz'a karşı bakımlı bir bahçeye açılan verandada iki çocukluk arkadaşı baş başalar. Ekim sonları ama hava sıcak, İstanbul'un olağanüstü sonbahar günlerinden biri. Beyaz ceketli esmer yüzlü genç garson iki martini getirip beyefendinin başka bir emri olup olmadığını soruyor. ''Şu benim bağdan bir iki salkım üzüm koparıp getirir misin Apo?'' Beyaz garson ceketli Apo ile beyefendi birbirlerine bakıp iki muzip kabadar gibi gülümsüyorlar. İstanbul'un ortasında ne bağı bu? Oldum bittim alternatif takılmaya meraklısındır. Yeni hobim bağcılık. İspanya'da, Portekiz'de falan dolaşırken baktım bizim Boğaz iklimine çok benzeyen iklimlerde de bağ yetişiyor. Zaten biliyorsun eskiden İstanbul'un yarısı bağymış. Aslında Bozcaada'da oldukça büyük bir arazi aldım, uzmanlığa getirttim, uygun türleri orada deniyoruz. Arkadaki bahçeye de hoşluk olsun diye 5-10 kütük diktirdim. Henüz tam fark edilmedi ama Türkiye'de şarabın geleceği var. Rakı ve kebap kültürü şu sıralar en parlak dönemini yaşıyor ama yeni seçkinlerin, genç aydınların entel takılmaya meraklı sosyetenin ilişkisi iyi şarap. Şarap işine girmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Sen gider Bozcaada'ya da yerleşirsin. Hani Avrupa'da, Amerika'da öyle egzantrik zenginler vardır ya da roman kahramanları her şeyi bırakır, bir adaya çekilirler, bağla bahçeyle uğraşmaya başlarlar. Ciddi ciddi düşünmüyor değilim bu dediğini. Karımdan ayrıldıktan sonra kötü bir dönem geçirdim. Evliyken ne de olsa bir düzenim vardı. Ev, çocuklar, bazen boğucu da gelse dönen bir çark. Şu Apo bile beyaz ceketi, garson kıyafeti, her seferinde dalgasını geçerek söylediği beyefendileriyle falan karımın düzeninden kalma. Sonra kurtulmak istediğin o çark birden duruyor. İşte özgürsün. Hadi tadını çıkar özgürlüğünün. Ne mümkün? Kör değneğin bellemiş gibi bir gece o bara, bir başka gece de bu bara takılıyorsun. Böyle sürüp gidiyor. Hayatımın önemli bir dönemi içindeyim. Birkaç gün izin yapabilirim deyip Göçek'e, tekneyle uçuyorsun, denize açılıyorsun ya da Bozcaada'ya gidiyorsun. Ama hayır, hiçbiri kandırmıyor. İçinde bir boşluk, bir sıkıntı. Ben ne yapıyorum diye düşünmeye başlıyorsun o zaman. Bu koşuşturma, bu milyarlar, trilyonlar, çok haneli hesaplar, işçiler, fabrikalar, ihaleler, oyunlar, rezillikler. Bütün bunlar niçin diye soruyorsun. Köşe dönmek, para kazanmak için mi? Ama köşeyi zaten doğuştan dönmüşüm. Yaptığım işten hoşlanıyor muyum? Hayır. Peki neden buradayım o zaman? Soru cevapsız kalıyor. Garson açık yeşil Murano kristalinden bir tabağın içinde kristalin rengini almış veya kristale rengini vermiş iki salkım üzümü getirip önlerindeki sehpanın üzerine koyuyor. Şahane salkımlar diyor Arın, resim gibi. Senin bağcılık, şarapçılık projen ciddi galiba. Sonra Cem'i yine şaşkınlığa düşüren aynı yorgun sesle ekliyor. Soruların cevabı yok. Soruyu sorduğun anda işin bitmiş demektir. Çözümsüzlük cevabı bulamamakta değil, soruyu sormuş olmakta. Soru, inancın, güvenin, huzurun bittiğinin işaretidir. Gençlik yıllarından tanıdığım biri vardı. Bütün soruların cevabını vermiş, verdiği cevapların doğruluğunu tartışmayan kale gibi biriydi. Herkes inancını kaybetse, o yine de tek başına dimdik ayakta kalır diye düşünürdüm. Geçenlerde ona rastladım. Sadece soru soruyor ve hiçbir cevabı yoktu. Ya da artık soru bile sormuyordu. Kale çökmüştü. Salkımlardan bir üzüm tanesi koparıp, tadını ve kokusunu ağzının içine yayarken, ''Geçen de rastladığın eski tanıdık galiba bendim.'' diyor Arın. ''Bunu da nereden çıkardın? İmada bulunduğumu mu sandın yoksa? Dünyada sana benzeyen en son kişidir o. Seninle ne ilgisi var? Gençliğimden, solculuğa heveslendiğim yıllardan tanıdığım biri. Bu arada üzüm güzel miydi? Değişik bir tadı var değil mi?'' Arın'ın ne söylemek istediğini düşünürken vakit kazanmaya çalışıyor. ''Böyledir bu adam, kapalı kutu.'' Derdini, sıkıntısını açıkça söylemeyi beceremez. Bak ben öyle değilimdir. Ben konuşurum, paylaşırım, biraz olsun hafiflerim. Böylelerinin işi zordur. Neden Arın'a baktıkça Ömer Ulaş'ı düşünüyorum? Ömer'in sarhoş kafayla verdiği o sır yüzünden kuşkusuz. Bir oğlum var. Benim oğlum mu? Onu da bilmiyorum ama önemi yok demişti. Belki ben yanlış anladım ya da adam o kafayla kendisini bırakıp giden karısına kızgınlığından öyle söyledi. Üzüm gerçekten güzel. Çocukluğumuzda çilek kokulu mor renkli üzümler vardı. Onları andırıyor biraz. Üzüm muhabbetine sığmayı bir yana bırakırsak, bir süredir kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Ne zamandır seninle konuşmadık. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Çevremde bir şeyler oluyor. İpleri elimde tuttuğumu sanırken bir de bakıyorum, kontrol elimden kaçıvermiş ya da daha kötüsü, ipler benim elimde görünüyor ama bu sadece bir yanılsama. İş hayatında hepimizin başına gelir bu. Bence büyütüyorsun. Bir holdingle devletin benzeşen yanları vardır. En azından yöneticilerin sorunları açısından. Bazen benim de kontrolü elimden kaçırdığım kuşkusuna kapıldığım olur. İş büyüdükçe bu türden kuşkular artar. Farklı bir şeyden söz etmek istiyorum. Daha açık konuşmam mümkün değil. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Yıllardır bu çarkın içindeyim. Devletin her kademesiyle, her katmanıyla doğrudan veya dolaylı temasım oldu. Hastanın iyileşmesi için acı reçete gerektiğinde, yani bazı operasyonlardan söz ediyorum, hani herkesin sezip de açık etmediği türden işler. Reçeteyi yazmakta ikircimli davranmadım. Elim titremedi. Dört yanından kuşatılmış, olağanüstü sorunlarla başa çıkmaya çalışan içinden çürümüş bir yapı bu. Sonuç alıcı operasyonlarla yaraya neşter vurmak gerektiği oluyor. Her zaman sonuna kadar saydam, açık, meşru sınırlar içinde kalmak mümkün olmayabiliyor. Ama belli hukuki ve ahlaki sınırları hep gözetmeye çalıştım. Hikmeti devlet derdi eskiler. Devletin çıkarları için yapılması gerekenler. Peki, etik sınırları nereye kadar uzanıyor bunun? Nereye kadar temizsin? Nereden sonra kirleniyorsun? Çok zorunlu olduğunda, devletin başındaki bir belayı def etmek için pisliği eliyle tutup atacak birilerini kullandıktan sonra o eli sıkarsan, hele de o ellerin sahipleriyle kucaklaşırsan, etik sınırlar aşılmış olmaz mı? Önemli şeyler söylüyorsun. Farkındayım. İçimde çok büyük bir huzursuzluk var. Sadece huzursuzluk değil, kötü bir duygu. Ne olduğunu tam açıklayamıyorum. Bilgilerimi birleştirince bazı şeyleri seziyorum ve sezgilerim beni korkutuyor. Tahmin ediyorsundur. Yıllardır üstlendiğim görevler, konumum, ilişkilerim yüzünden çok şey biliyorum. Doğrudan bilgi alanıma girmeyenleri de seziyorum. Sana neden anlatıyorum bunları? Belki de senden bir şeylerin kalmasını, konuşacak durumda olmazsam, bir tanığın bulunmasını istediğim için. Son bir olay oldu. İzledin mi bilmem. Birkaç gün televizyonlarda, gazetelerde yer yerinden oynadı. Yargısız infaz diye. Hani şu Aksaray'da mı, Laleli'de mi bir evde 3 terörist ölü ele geçirildi. İzlememişim. O kadar sık oluyor ki son zamanlarda böyle şeyler. Basın da biraz abartıyor. Üstelik içimde kaldırmıyor. Gazete bile pek okumuyorum son günlerde. Öldürülenlerden biri Ülkü'nün oğluydu. Ülkü'yü hatırlarsın hani. Hani senin sevgilindi. İçi katılıyor. Ağzındaki puroyu ısırıyor. Acı, kötü bir tat yayılıyor ağzının içine. Evet, Ülkü'nün oğlu. Haziran ayında beyaz bir Moskova gecesi. Çökmüş, yaşlı bir adam. Gitgide sönen kızıl yıldızlar. Yaşlandık ve değiştik. Ülkü karımdı. Bir oğlum vardı, Umut. Reçete burada işte. Bok, bok, bok. Umut Murat Ulaş. Arkadaşına boş gözlerle bakıyor, hatırlıyor. Ülkü karşısındaki koltuğa oturmuş. Bir oğlum var, adı Umut diyor. İnanmayacaksın ama benim kızımın adı da Ümit. Her 10 yılda bir darbe oldukça daha çok çocuğa Umut adı konulacak. Ülkü'nün oğlunun öldürüldüğünü mü söylemek istiyorsun? Korkunç. Peki senin sıkıntılarında ne ilgisi var bunun? Doğrudan bir ilişkisi yok tabii. İç işlerini, emniyet örgütüne, özel kuvvetlere falan doğrudan hiç bulaşmadım ben. Benim gibiler işlerimizi pisliğe doğrudan bulaşmadan şık eldivenlerle yürütürüz. Yaptığımızın doğruluğuna da iştenlikle inanırız. Bu yüzden de hep temiz kalırız. Olayla özel nedenlerle ilgilendim. Dosyaları, ayrıntıları istedim. Biraz iş sürdüm. Aşırı akımları, terörist örgütlerin lider kadrolarını yöntem tartışması yapmadan, ince eleyip sık dokumadan, kısa süre içinde bir defada bitirmek bir devlet politikasıydı. Yani Almanya'da Bader-Meinhof olayı gibi mi? Diyelim ki öyle. Somut örnek verince iş bulandırıcı geliyor insana. Neyse, Umut Ulaş'la birlikte öldürülen gençlerin olayını araştırdığımda vuruldukları yerin hücre evi falan olmadığı, resmi açıklama ve raporlarda ileri sürüldüğü gibi özel timlerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermedikleri, silahsız oldukları sonucuna vardım. Yani düpedüz cinayet. Gençlerin sol sempatizan oldukları doğru. Hatta belki de örgüt üyesi. Ama o gün büyük olasılıkla ders çalışmak üzere veya başka bir nedenle toplanmışlardı o evde. Ev iki gencin paylaştığı gerçek bir öğrenci eviydi. Bir ihbar vardı. Sol terörist örgütlerden birinin liderinin o semtteki bir evde kaldığına dair bir ihbar. Anlaşılan polis yanlış eve baskın yaptı ve imha politikasına uygun olarak orada işi bitirdi. Resmi açıklamaların gerçek bulgulara, otopsi raporlarına, şahit ifadelerine uymadığını, eve baskın yapılıp ateş açılmadan 5-10 dakika önce evi terk eden bilinmeyen kişinin polisin adamı olduğunu belirledim. Bütün bunları usulü dairesinde gerekli yerlere ulaştırmak istediğimde gerçeklerin ortaya çıkmasının devleti bu tür suçlardan arındıracağını düşünüp bu yönde adımlar attığımda duvara çarptım. En gizli işlerde birlikte çalıştığım insanlar birden beni hiç tanımıyormuş gibi davranmaya ya da çok çalışmaktan sinirlerimin bozulduğunu, dinlenmeye ihtiyacım olduğunu falan söylemeye başladılar. En açık sözlü ve en dost olanı bile huzur bulmak istiyorsam olanları olmamış saymam gerektiğini söylemekle yetindi. Bir süreden beri kritik görevler almamış olmamın ve fazla soru sormanın ne anlama geldiğini soğukkanlı şekilde düşünmemi tavsiye etti. Yani ayağına denk al demiş oldu açık açık. Bu olay benzerleri arasından sadece biri. Üstelik de önemsizlerinden, yani sana anlatabileceklerimden biri. Önemsiz mi? Öldürülen Ülkü'nün oğlu olmasaydı belki bu kadar önemi olmayacaktı. Arın Murat vaka ile hiç ilgilenmeyecekti o zaman. Bu türden haberler her gün çıkıyor gazetelerde. İlgilenen kim? Peki bu önemsizse anlatamayacağı önemli şeyler ne? Demek Umut öldürüldü diyor boğuk ve hiç de dost olmayan bir sesle. Yüce devletimizin bekası için gerekli kurbanlar ordusuna katıldı demek zavallı Ülkü'nün oğlu. İçi daralıyor, oğlunu düşünüyor. 16 yaşını geçen hafta doldurdu. Kız 12'sini yeni bitirdi. Hafta sonlarında, tatillerde ya da anaları seyahate falan gittiğinde gelip babalarıyla kalırlar. Bin türlü sorunları, kaprisleri, tatminsizlikleri olan ana babaları ayrı tipik zengin çocukları. Yine de ne çok seviyorum onları. İçinde bir tel titriyor, yüreği bıçakla dağlanmış gibi cız ediyor. Böyle pisi pisini ölüp gitseler, öldürülseler ne yapardım? 9 yaşında bir oğlum var demişti Ülkü. Demek öldürüldüğünde 19-20 yaşındaydı. 20 yaşındaki oğlu öldürülen biri ne yapar? Bir an, sadece bir an, içinden arının üstüne yürümek, seni orospu çocuğu, katil pezevenk diye boğazına sarılmak, en azından hakaret etmek geçiyor. Arkadaşının çizgileri derinleşmiş, acı çekiyormuş gibi gerilmiş yüzüne bakıyor, kendini topluyor. Neden kızıyorum ona? Ne suçu var? Üstelik baksana, adam kendini yiyip bitiriyor. Erimin yıllar önce söylediği bir söz, belleğinin ücra köşelerinden çıkıp, aklına geliveriyor. Abim tavşan bokudur. Ne kokar ne bulaşır demiş derim. Ülkü hapisteyken annesinin ağlayarak telefon ettiğini, arının ise ilgilenmediğini anlatırken. Huzursuzluğunu anlıyorum diyor. Ama ateş düştüğü yeri yakar. Öldürülenlerden biri Ülkü'nün oğlu olmasaydı olayla ilgilenmeyecektin. Gün geçmiyor ki enselerinden bir kurşunla insanlar öldürülmesin bu memlekette. Güneydoğu'da akan kan durmuyor, artıyor. Bana sorarsan daha da artacak. 12 Eylül'den sonra dur emrine uymadı bahanesiyle az insan vurulmadı. Hapishanelerde, işkencede ölenler cabası. Şimdi de teröre karşı terör politikası. Bu ülkede ölüme kanık sandı. Peki Ülkü'nün haberi var mı oğlunun öldüğünden? Haberi var. Buradaydı. Onu gördüm. Sayfa 305. Güneş Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu ayağının ardından batarken gökyüzü eflatun bir ışığa bulanıyor. Boşalmış martini kadehini eflatun bulutlara doğru kaldırıyor. Kristal kadeh eflatun pembe mavi ışıklarla doluyor. Boş kadehin gökkuşağı ışık oyunlarına saklanabilse, köprünün Anadolu ayağından batan güneşe takılabilse, yok olabilse, hayır. Arın'ın anlattıkları çocuğun öldürülmesi falan değil, sıkıntı kendi içinde. Gün batımlarında burada böyle oturup karşı kıyının yavaş yavaş kararmasını, pembeden eflatuna, kavun içine, sonra mora, laciverde dönmesini seyredeceksin bir ömür boyu. Ya da Bozcaada'da üzüm toplayıp şarap yapacaksın. Genç bir kadın bulacaksın, sonra yine için sıkılacak, ondan nasıl kurtulacağını düşüneceksin. Püro içecek, hesapları kontrol edecek, çocuklarınla ilgilenirmiş gibi yapacak, servetinin artıp artmadığını hesaplayacaksın. Hep böyle. Bir ömür boyu. Yemeği ne zaman, nerede alacaksınız diye soruyor garson kılıklı Apo. Yemeğe kalamayacağım diyor Arın. Yarın sabah bir toplantım var. Akşam uçaklarından biriyle dönmem gerek. Oğlun öldü diye bağırmak istiyor ona. Sen devletin yüce çıkarları için kendi oğlunu öldürdün. Üstelik o ne ilkti ne de sonuncusu olacak. Moskova'da çok uzun, çok aydınlık bir gecenin ortasında yenilmiş bir adam reçeteyi veriyor. Bok, bok, bok. Kendini harap etmeni hiç gerek yok dostum diyor kuru bir sesle. Aslına bakarsan hepimiz aynı bokun soylarıyız. Kimse temiz değil. İster ekonomik, ister siyasal, iktidar kirletir. Kendine dikkat et. Bu düzen kendi içinden çıkanların, sorumluluk paylaşmış olanların soru sormasından hiç hoşlanmaz. Söylediklerini anladım. Bende saklı kalır. Bozcaada'daki bağları unutma. Ne de olsa sığınabileceğimiz bir yer orası. Son sığınak. Yaşlanıyoruz artık. Böyle umutlar gerek bize. Ellerini ayağa kalkmış gitmeye hızlanan arkadaşının omuzlarına koyuyor. Öfkesinin dindiğini, yerini kedere bıraktığını fark ediyor. Kimse masum değil. Hiçbirimiz temiz değiliz. Arının yüzüne ilk kez dikkatle bakıyor. Günün erguvan pembesi son ışıklarının aydınlattığı yüzün aynasında kendini görüyor. Belki biraz erken ama haklısın. Yaşlanıyoruz. Yaşlandın, morukladın baba. Biz parmağımızı oynattık mı 100.000 işçiyi greve çıkarırdık diye böbürlenmekle de olmuyor bu işler. Tarihten bir yaprak oldu o günler. Nerede şimdi senin işçilerin? O adı var, kendi yok sendikan ne yapıyor? Bu oğlan beni öldürecek diye düşünüyor Mehmet İliç. Daha geçen yıl kalp krizi geçirip günlerce yoğun bakımda kalmış bir babaya yapılır şey değil bu. Üstelik zayıf tarafımı biliyor, belden aşağı vuruyor. O işçiler olmasaydı, o sendika olmasaydı, sen şimdi... Şimdi ne baba? Ne kaldı o günlerden bize miras? Biliyorum, biliyorum. Başlama yine. Kesintiye uğratılmış gelenekten, 12 Eylül darbesinden falan filan. Enternasyonale avaz avaz söyleyip içeri tıkılmayı göze alırdınız. Ama halkların kardeşliği boş bir slogandan başka neydi ki sizin için? Çok şeydi diyor. Kendisinin bile şaştığı sakin bir sesle. Nasırlı ellerimizle kuracağımız savaşsız, sömürüsüz bir dünya umuduydu. Bu nasırlı eller edebiyatıyla, devrim palavralarıyla, savaşsız, sömürüsüz dünya hayalleriyle oyaladınız hem kendinizi hem halkı. Bunu da komünizm sandınız. Ağababalarınız iflas edip sosyalist sistem gümbür gümbür yıkılınca da apışıp kaldınız. Deniz, babasını acıtmak istediğinin farkında. Adamın çaresizliğinin, güçsüzlüğünün, yüzünün hastalıklı sarılığının da. Ama elinde değil işte. Kendini tutamıyor. Devrimcilik dendi mi, mangalda kül bırakmayan, silahlı mücadele dendi mi, bin dereden su getirip yan çizen, buna da ideolojik kılıflar bulan bu kuşak sinirine dokunuyor. Savaşmasını savaşmışlar, kabul. İşkence görmüşler, hapislere girmişler, idamla yargılanmışlar. Kimleri ölmüş, amenna. Ama karşı çıktıkları, reddettiklerini sandıkları zaman bile düzenin, otoritenin, hatta devletin parçası bunlar. Şimdi de bana engel olmaya çalışıyor. yolumdan alıkoyabileceğini sanıyor. Bu ülke sanki ikiye bölünmüş. Sivas'ın doğusu, sizin solculuk, devrimcilik sınırlarınızın dışında kalıyor. Orada insanları öldürüyorlar. Kürt köylerini yakıp yıkıyorlar. Enseni bir kurşun sıkıp bırakıyorlar bir köprünün altına. Kimler kaçırdı, kimler öldürdü herkes biliyor. Yine de cinayetlerin adı faili meçhul. Sendikan bir bildiri olsun çıkardı mı bu konuda? Ankara'nın kapısını aşındıran sendikacılar oralara uzandılar mı hiç? Batman'da, Diyarbakır'da, Cizre'de, Şırnak'ta olup bitenler kimin umurunda? İşçi sınıfı, enternasyonalizmi, bütün ülkelerin işçileri birleşin. Peki oradakiler işçi değil mi? Emekçi değil mi? Oralar sizin ülkeniz değil mi? Nerede senin işçilerin? Nerede sendikan? Nerede barış hareketin? Korkudan olsa yine saygı duyacağım. Ama korku falan değil. Düpedüz milliyetçilikten, devlet tapıncı yüzünden susuyor herkes. Bu defa yemezler. Ben gidiyorum baba. Daha önce gitmem gerekirdi aslında. Okul dedin, üniversite dedin. Biz seni ne güç günlerde yetiştirdik diye duygu sömürüsü yaptınız annemle bir olup. Bir hafta yaramayacağını bile bile dershanelere gittim sizin yüzünüzden. 2 yıl hayatım kaydı. Sonra ne oldu? 2 yıl gece gündüz çalışmanın sonucunda kazanabildiğim en iyi bölüm Türkoloji. İnsanla alay eder gibi. Kalkıp oğlunun suratına bir tane ekleyecek gücü yok. Oğlan haklı. Yaşlandım, morukladım. Yaş 50 ama bu kalp ameliyatı bazılarında erken yaşlanma, erken bunama falan yaparmış. Cehenneme git diyor. Bu iş silahı kapıp dağa çıkmakla olsaydı bütün Latin Amerika kurtulmuştu şimdi. Sen baba, sen değil miydin bir zamanlar deniz gezmişle dağa çıkan? Ne zaman devletin adamı oldun sen? Dağa falan çıktığım yok ama keşke çıksam. O zaman bu ülkede olup bitenler karşısında kol kavuşturup oturmanın utancından kurtulabilirim belki. Deniz gezmişle dağa çıktık diye mi anlatmışım çocuklara hava basmak için? THKO'ya sonra parti cepheye kaymıştım bir ara. Deniz'le beraber öğrenci eylemlerini, rektörlük işgaline falan katılmıştık. Ama silahı kapıp dağa çıktığım masal. Koca adam, ayıp bana böyle desteksiz atıp övünmek. Utanıyor. Elmacık kemiklerinin üstü kızarıyor hafiften. Şimdi doğrucu Davutlu'nun hiç sırası değil. Göğsünde bir ağırlık, sol kolunda hafiften bir ağrı. Bu olan öldürecek beni. En iyisi sakin görünmek. Gitmeyi aklına koymuşsa gider. Doğu'yu, Güneydoğu'yu senden çok iyi bilirim diyor. Sakin görünmeye özen göstererek. Soyadına baksan yeter. Ama ben işçi hareketinden geliyorum oğlum. İşçi sınıfın ideolojisi her türlü şovenizme karşıdır. Ezilmek baş kaldırı hakkı verir ama şoven olma hakkı vermez. Hayret bir şey. Vallahi hayret baba. Sanki sen bu ülkede yaşamıyorsun. Seni kırmak, üzmek istemiyorum aslında. Ama düzenin seni de nasıl asimile ettiğini fark etmiyor musun? Kürt asıllı değil miyiz biz? Soyadımız diyorsun. O soyadı yüzünden, nüfus kağıdımdaki nüfusa kayıtlı olduğu yer hanesi yüzünden İstanbullu, Bursalı, İzmirli bir arkadaş polisle bir dayak yiyorsa ben 3 yiyorum. 1-2 yıl önce faili meçhule kurban giden Doğu Milletvekili'nin cenazesi için arkadaşlarla Ankara'ya gittiğimizde nüfus kağıdı kontrolü yaptılar. Kürt saydıkları Doğu illeri kayıtlıları cenazeye almadılar, biliyorsun bunu. O zaman konuşmuştuk. Olayın utanç verici olduğunu söylemiştin. Susmak, eli kolu bağlı durmak da utanç verici değil mi? Neden sol geçinen, devrimci geçinen sendikalarınız üzerlerine ölü toprağa serpilmiş gibi sessiz kalıyorlar? Sen yanmasan, ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Dizelerini sen öğretmedin mi bana? Ben öğrettim, doğru. Haksızlığa baş kaldırıyor. Tıpkı benim gibi, bizim kuşak gibi ezilenlerin yanında saf tutmaya çalışıyor. Peki işçiler? Sınıf nerede? Haksız mı? Üzerlerine ölü toprağa serpilmiş derken, biz yenildik, haklıydık, doğruyduk ama yine de yenildik diyemem ona. 20 yaşında ve savaşmak istiyor. Savaş orada, dağlarda. Bırak gitsin, bırakmasan ne olacak? Yine gidecek. Birden karşı çıkmasının tek nedeninin ne siyasal ne ideolojik, sadece oğlunu kaybetme korkusu olduğunu anlıyor. İçgüdüsel bir koruma duygusu. Ne zaman aklına gelse yüreğini ezen, içini oğluna karşı suçluluk duygusuyla dolduran bir anıya yakalanıyor yine. Büyük oğlan 8-9 yaşındaydı. Cumhuriyet bayramı mıydı, şeker bayramı mıydı, bir bayram değişti. Sendikacılar, işçi liderleri, barış davasından tutuklu aydınlar hepsine açık görüş izni çıkmış, anneleri 3 yıldır görmediği 2 oğlanı kapıp görüşe getirmişti. Kafaları tıraşlı, sıska, yoksul giyimli çocuklardı. Paçaları uzun geldiği için birkaç kez kıvrılmış blücinlerinin, bizim evde de pantolonların paçaları hiç kısaltılmaz, sadece kıvrılırdı. Yeni ayakkabılarımız da 1-2 numara büyük olurdu. Çocuklar çabuk boy atarlar. Ayakları da çabuk büyür. Yepyeni olduğu belliydi ve bu çocukların yoksul görünümlerini azaltacağına pekiştiriyordu. Ürkek ürkek bakan, ellerini kollarını nereye koyacaklarını bilemeyen küçük oğlanlar ve gerçek duygular, düşünceler bu daracık zamana sığmadığından abuk sabuk sıradan konuşmalar. Deniz sınıfını iftarla geçti demişti karısı. Neşeli ve babacan görünmek için oğluyla tokalaşmak istemiş, çocuğun sağ kolunun bileğine tükenmez kalemle çizilmiş saat resmini de o zaman görmüştü. Yelkovanı, akrebi, rakamları kırmızı tükenmez, çevresi kayışı mavi tükenmez kalemden bir saat. Koca adam aralarındaki masanın üstüne yığılıp katıla katıla ağlamamak için kendini güç tutarken oğlunun bileğini okşamış, "Bir saat mi istiyordun?" diye sormuştu zayıf bir sesle. Deniz'in başını hafifçe salladığını, küçük oğlanın "Ben de saat istiyorum, kocaman arabada, bisiklet de istiyorum." diye arsızlaştığını hatırlıyor. Neden bu kadar acı vermişti sıska çocuk bileğine çizilmiş saat resmi? Baba olarak yerine getiremediğine kahrolduğu küçücük, masum çocuk isteklerinin simgesi olduğu için mi? "Biraz daha burada kalmak zorundayım. Çıktığımda güzel bir saat alırız sana." demişti. Sonra kolundaki metal bilezikte kocaman saati çıkarıp oğlunun bileğine takmış. "Şimdilik bunu kullan. Sana biraz büyük ama iyi saattir. Annem bilekliğini daraltır. Sakın kaybetme ha." diye de tembihlemişti. Tükenmez kalemle çizilmiş saati görecekmiş gibi oğlunun bileğine bakıyor. İçi yine o görüş günündeki gibi eziliyor. "Saatin yok mu senin?" "Var tabii. Nereden çıktı şimdi bu?" "Bilmem. Birden aklıma geldi. Çocukken bir kere hapishaneye gelmiştin. Anneni de benim karım diye işten çıkardıkları günlerdi. Bana o zaman söylememişti ama evlere temizliğe gidiyordu galiba. Yoksulluk günleriydi. Herhalde saat istiyordun ki bileğine tükenmez kalemle bir saat çizmiştin. Ben de sana..." "Evet baba, biliyorum. Daha önce de anlatmıştın. Sen de bana kendi saatini vermiştin. Kocaman, hantal bir şeydi." Yüreği daha da kötü burkuluyor. "Duyguları paylaşamazsın. Oğlunla bile paylaşamazsın." Delikanlı karşısında durmuş, sorulmamış bir sorunun cevabını bekler gibi. Onu ne kadar çok sevdiğini, içinin nasıl ezildiğini, oğlunu yitirmekten nasıl ölesiye korku duyduğunu anlatabilse belki anlar. Belki vazgeçer gitmekten. Nedense Ülkü'yü hatırlıyor. "Eski bir arkadaşım vardı," diyor. 12 Eylül'den sonra yurt dışına çıktı. "Bir oğlu vardı. Hücre evine baskında öldürüldü. Biraz araştırdım. Çocuk militan bile değilmiş. Yeni yeni tanışıyormuş örgütle. Tam yargısız infaz dedikleri türden. Belki ihbar yanlıştı. Belki aralarında bir ajan provokatör vardı. Her neyse, pisi pisine gitti. Görüyor musun bak? Teröre karşı terörden başka ne silahın var? Nasıl mücadele edeceksin bunlarla? Korkma, pisi pisine ölmem. İnsan inandığı bir amaç uğruna savaşıyorsa pisi pisine ölmüş olamaz. Bunu sen anlamalısın hiç değilse. Ne de olsa sen eski tüfeksin." Birden coşkulu bir şekilde babasına sarılıyor. "Böyledir bu çocuk. Bir havadan ötekine geçiverir. İnsan neye uğradığını şaşırır. Bir ömür boyu sen de inandığın amaç uğruna savaşmadın mı? Sizin kuşak..." "Tamam, yenildiniz. O pasifist yöntemlerle olur sandınız. Ama yine de savaştınız işte." Delikanlı gücüyle babasını sallıyor. "Dur, yavaş ol. Yavaş ulan. Eski tüfeklermiş. Sen gerçek eski tüfekleri bir tanısaydın görürdün. Hepsi anıt gibiydi onların. Pekala, pekala, anladık. Dağa çıkmak için izin istendiğini de duymamıştım hiç. Bizim bildiğimiz bu işler gizli kapaklıdır. Senin beğenmediğin eski tüfekler ser verir sır vermezdi. Anlamadın mı daha, başkan? Sana güveniyoruz işte. Bir de annemi merakta bırakmak istemedim de ondan. Meseleyi de abartmayalım. Dağa çıkacak falan değilim. Sadece inandığım yöntemle, inandığım cephede savaşmak istiyorum, o kadar. Sen de unut bu konuştuklarımızı. Anneme münasip şekilde anlat. Çevreden soran olursa, üniversiteye giremedi, askere gitti dersin, olur biter. Bana kızmıyorsun değil mi?" Oğlunu bağrına basıyor. "Yine de keşke gitmeseydin. Her yerde yapılacak işler, verilecek bir savaş vardır. Ama herkes kendi savaşını, kendi seçtiği cephede vermeli baba. Demin bana hediye ettiğin saat konusunda domuzlandığım için affet beni. O günü çok iyi hatırlıyorum. Kalabalığı, gürültüyü, başımıza dikilmiş gardiyanı, o upuzun masayı, tahta iskemleleri, çıplak duvarları. Hapishane sandığımdan daha iyi bir yermiş diye düşünmüştüm. Redkit'te Dalton biraderler, attıkları zindan gibi delikler, sarı siyah çizgili tutsak elbiseleri, ucunda kocaman demir kürekler asılı zincirler vardı aklımda. Fabrika yemekhanesini veya okuldaki salonu andıran o görüş yeri hiç kesmemişti beni. Biraz da hayal kırıklığına uğramıştım doğrusu. Mahalledeki çocuklara anlatılabilecek ilgi çekici hiçbir şey yoktu. Tabii hatırlıyorum. Nasıl hatırlamam? Okulda babanı asacaklar, babanı asacaklar, paşalar bütün komünistleri asacaklar diye tempo tutardı çocuklar. Saat çoktan bozuldu. Ama inanmayacaksın, hala saklıyorum. Görüyorsun, sandığın gibi eşeğin biri değil oğlum. İçi genişliyor, aydınlanıyor. Tabii değil, eşekten devrimci olmaz zaten. Göğsünde yine o ağırlık, kolunda bilezik gibi bir ağrı. Demin yaşlandın demiştin Deniz. Laf aramızda yaşlanıyorum galiba. Genel kurul yaklaştı, ısrar ediyorlar. Ama adaylığımı koymayacağım. Sağlığımı bahane edeceğim. Zaten ısrarları da yarım ağızla. Bizim anladığımız tendikacılığın modası yok artık. Geçerliydi. İşçilerde bir farklı, biliyor musun? İnanmazsın, bizim üyelerin %80'i hayatını hiç grev yaşamamış. Hiçbir işçi hareketine katılmamış. En uyanıklar bile o günlerin işçi eylemlerini, grevleri, iş yeri işgallerini, yürüyüşleri, mitingleri anlattığımda abarttığımı sanıyorlar. Hayretle dinliyorlar. 1976'da ilk 1 Mayıs kutlandığında Taksim'de yüz binlerce insan toplanmıştı. 500 bin kişi diye yazdı gazeteler. 12 Eylül olduğunda en az 100 bin işçi grevdeydi. Fabrikalar işgal edilmişti. Şimdi bak, öyle alay ettiğin gibi değil. 12 Eylül'de gerçekten de bıçakla keser gibi kestiler. Bir kuşak önce işçi şu veya bu şekilde hareketten ayrıldı. Bizim de hatalarımız oldu tabii. Olmadı demiyorum. Sol paramparçaydı. Bölünme sendikal harekete taşınmıştı. Lenin'in yazdıklarını okuyup devrimci durum tahlilleri yapıyorduk. Bu sırada da her gün onlarca siyasal cinayet işleniyor, onlarca kişi ölüyordu. Diyeceğim o ki sadece eline silahı almakla olmuyor bu iş. Silahları onların eline tutuşturan, tetiği çekmeye zorlayan gücün planını küçümsemiştik. Yine mi komplo teorileri baba? Tamam biliyorum. Gladio tipi örgütlerden falan söz edeceksin. Sizin kuşak komplo teorilerine meraklıdır. Belki de doğrudur bilmiyorum. Ama benim kafam açık. Ne yapılması gerektiğini görüyorum. İşlerin hele doğuda fazla karışık olduğunu da hiç sanmıyorum. Verilmesi gereken bir savaş var. O savaşı vermek gerek. O savaşın kazanılamayacağını düşünmüyor bile. Biz düşünmüş müydük? Kendimiz göremesek de çocuklarımızın devrim mutlaka yaşayacaklarına inanırdık. Umut doluyduk. Umut insanı cesur ve inançlı yapıyor. Belki de yaşlanmak umudun yitirilmesidir. Umarım hemen gitmeyi düşünmüyorsun. Daha buralardayım, beni merak etme. Korkma, kötü şeyler yapmam. Kardeşime dikkat etsen asıl. İlişkileri hiç hoşuma gitmiyor. Yeşilköy çevresinde ülkücülere takılıyormuş. Çete gibi bir şey kurmuşlar. Ceplerinden dolarlar, marklar taşıyormuş. Geçenlerde bizim arkadaşlar maç sonrasında mı? Garajlarda asker uğurlaması tantanası yaparlarken mi? Unuttum. Bir yerde karşılaşmışlar. Bunların ellerinde 3 hilalli bayraklar, Türk bayrakları falan varmış. Kürtlerin itleri, görün bozkurtları falan diye bağırıyorlarmış. Küfürleşme, yumruklaşma olmuş. Hatta havaya ateş edilmiş birkaç el. Dediklerine göre barış da aralarındaymış. Acemi kart işareti yapmaya çalışıyormuş. Arbede çıkınca sıvışmış. Barış'ı bilirsin, paraya düşkündür. Geçen de biraz sıkıştırdım, konuşmadı. Zaten en büyük düşmanı benim. Ben ak dersem o kara der. Sen çaktırmadan izle, biraz onu bakalım. Bir bu eksikti. Mehmet İliç bir sigara yakıyor. Sigarayı ölüm bil, demişti doktoru. Varsın öyle olsun. O anda bir sigara tüttürmezse ölecek zaten. Öyle bir yorgun ki ölüm iyi gelecek. Çaktırmadan izlesem ne olacak? Bu pisliğe bulaşmışsa vazgeçmez. Hele de paranın tadını almışsa. Abini vazgeçirebiliyor muyum kafasına koyduğundan? Biri silahı kapıp kendi tabiriyle gerillaya katılmaya hazırlanıyor. Öteki kahrolsun PKK diye uluyarak kurt işareti yapıyor. Aynı ana babadan, aynı evden çıktı bunlar. Oğlum faşist köpeklere bulaşacağına daha da ölsün razıyım diye düşünürken yakalıyor kendini. Seydişehir Alüminyum'da, İskenderun Demirçelik'te örgütlenme çalışmalarını yürütürken faşistlerin saldırısına uğrayıp ölümden döndüğünü hatırlıyor. Hem de birkaç kez. Yani şimdi benim oğlumda, yok canım, belki fazla ilgilenemedik çocuklarla. Ama bu evden çıkmaz öylesi. Adı bile uymaz o itlere. Barış. Kardeşin konusunda düşündüm de belki sizinkiler yanılmıştır, benzetmişlerdir. Daha çocuk sayılır o. 18'ini bile bitirmedi. Yine de sen gideceğini sezdirme ona. Birkaç hafta sabret. Annen dahil herkesi askere gittiğini inandırabileceğimiz kadar bir süre bekle. Tedbiri elden bırakma. İnşallah doğru değildir. Ama gerçekten bulaşmışsa Walk'lara, bunlardan her şey beklenir. En iyisi Barış bir şey sezmesin.